Portakal. Vapur, Doğu Akdeniz limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Güneşin biraz evvel battığı, denizle bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yığınlar, bunun karşısında Torosların üzerinde ise karlı tepeleri saran al al tüller vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havaya kalkmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine, kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım ısırdan beri fırçalanıp silinmekten yarı yarıya incelmiş ve aralarındaki zifti dökülmüş olan güverte tahtaları, sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyordu. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vintçi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış, hiç kımıldamadan duruyordu. Görenler onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi, mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilakla uçuvermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutuvermesini beklediğini sanırlardı. Halbuki hiç de böyle büyük şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da Beşiktaş'ın arka mahallelerinden birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları Gündoğan oğlunu düşünüyordu. Ona geçen sene Şile taraflarından İstanbul'a motorle mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Musa Denizer. Musa Denizer. Çocuğunun hem adını hem soyadını birlikte söyledikçe oğlan gözünde büyüyordu. Limanın önünde yamyaslı yatan ve üzerinde harap bir kale bulunan adacığa yaklaşmışlardı. Burada dümeni sancak tarafına kırarken, "Okutacağım keratanın oğlunu," diye söylendi. Kendisi okumamıştı ama tütünden aldığı karısı tahsilliydi. Hem birkaç sene mektebe gitmiş hem de öteki işçi kızlarla beraber okuyup yazmaya merak sardırmıştı. İsmail her seferden dönüşte bir kör oğlu alır, eve gidip yıkandıktan sonra onu karısına uzatır, kendisi mindere kurularak dinlerdi. Kör oğlu. Burhan Cahit Morkaya'nın çıkardığı Mizah dergisi. Karısı Hayriye hiç kekelemeden hafızlar gibi başını sallayarak önce resim altlarını, sonra destanları, sonra makaleleri, haberleri, tefrika romanları, acayip, hatta biraz yanık bir makamla okur. Bu sırada İsmail de dudaklarının kenarında müpem bir çizgi, anlasın anlamasın arada bir kahkaha atarak dinler, harp vaziyetine ait yerleri tekrarlatır, vapurda güverte yolcularından yahut izinden dönen neferlerden dinlediği mütalaları birbirine karıştırıp anlatır, "Gidişat iyi değil gibi Hayriye," der susardı. Bu sükût artık yemek yiyelim manasınaydı ve karısı hemen yerinden fırlar, sofrayı hazırlamaya başlardı. İsmail hiç kımıldamayan gözlerini artık iyice yaklaştıkları limana dikmiş dururken arkasından ayak sesleri duydu. Kalın, cızırtılı bir ses, "Ben göremedim yahu," diyordu. Bu gemi süvarisiydi. İkinci kaptanın ince, titrek sesi, "Dürbünle iyi bakın, bana var gibi geliyor," dedi. İkisi de kumanda köprüsünün ön tarafına geldiler. Dürbünlerini gözlerine yerleştirerek limanı ve orada sıra sıra dizili duran kara mavnaları uzun uzadıya araştırdılar. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, kır saçlı, küt burunlu biri olan süvari tam kitapların tarif ettiği bir deniz kurduydu. Sesi ayazda kalmış gibi yırtık yırtık çıkıyor, gözlerinin uçlarından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyordu. Gözlerinin altı da içi su dolu kesecikler gibi şişmiş ve yanaklarına doğru sarkmıştı. İkinci kaptansa inadına uzun, sarı, sıska bir şeydi. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş, Şubat ayında buralarda hava pek soğuk olmadığı halde kaputunun yakasını kaldırmıştı. Süvari, "Göremiyorum be," diye söylendi. "Biraz daha yaklaşalım, görürsünüz. Biz yaklaştıkça da hava kararıyor." Sonra somurtkan yüzünü hiç değiştirmeden kesik kesik güldü. Eliyle ikinci kaptanın böğrünü dürttü. "Patlama yahu, limana varınca anlarız. Eğer bir şey varsa Acenta'dan evvel gelirler." Konuşarak İsmail'in önünden uzaklaştılar. Delikanlı arkalarından bir göz attı. İnşallah aradığınız çıkmaz diye söylendi. Bugün bu üçüncü vardiyasıydı. Halbuki onun asıl işi vinççilik olduğu için gemi bir limandan ayrılınca öteki limana varıncaya kadar başaltı kamerasında yatıp uyumalıydı. Ama bu sefer tayfalardan üçünü birden sıtma tutmuş, kaptan da İskenderun'da başka tayfa almaya lüzum görmemişti. İsmail bunun suçunu süvaride buluyor, birazdan demir atınca geç vincin başına, artık gece yarısına kadar mı, sabaha kadar mı, vira, mayna, vira, mayna, çek Allah'ın emrini diye homurdanıyordu. Ortalık adam akıllı kararmış, gemi de limana iyice yanaşmıştı. Rıhtımda tek tük ışıklar yanıyordu. İkinci kaptan tekrar kumanda köprüsünün ön tarafına gelerek demirin başında duran tayfalara emirler verdi. Demirin zinciri istim seslerine karışan büyük bir gürültüyle sıçraya sıçraya geminin burnuna doğru gidip delikten geçerek sulara gömülüyordu. Demirini istop edip olduğu yerde suların akışına kapılarak ağır ağır dönerken bir sürü kayık sanki bir anda peyda oluvermişler gibi geminin etrafını sardı. Fakat aşağıya uzatılan iskeleye yanaşmıyorlar, biraz açıkta duruyorlardı. Yalnız içinde bir polisle bir sivilin ayakta durduğu Sahil Sıhhiye İdaresi'nin kayığıyla acentayı getiren kayık, küçücük bayraklarıyla kendilerine bir yol açmışlar, vapura yanaşmışlardı. Hemen bunların arkasından başka bir sandal daha geldi. Pek şişman ve kırmızı yüzlü biri acele fakat alışkın hareketlerle İskelenin iplerine yapıştı, yuvarlanır gibi yukarı çıkmaya başladı. Kasketini gür kaşlarının üstüne eğerek aşağıyı seyreden süvari, koluyla ikinciye dürterek, ''Geldi!'' dedi. ''Sen burada kal. Buraya bırakılacak 25 parça eşya var. Ben salona gidiyorum.'' Birinci mevki kameraların kırmızı kadifeli küçücük salonu bir sürü insanla dolmuştu. Acenta önündeki dar masaya eğilmiş, yolculara bilet kesiyor, vapurun katibiyle konşimentoları, ordinoları, bir takım başka listeleri elden geçiriyor, kamarota kahve söylüyordu. Vapura herhangi bir iş için gelenler, aradıklarıyla baş başa vermiş, konuşuyorlar, yüzleri yolculuktan kirlenmiş kamera müşterisi şık hanımlarla arsız çocukları etrafa meraklı gözlerle bakıyorlardı. Salonun daracık kapısında yan dönüp şunu bunu iteleyerek güç halle içeri girebilen şişman kırmızı yüzlü adam, süvariyi bir köşede yalnız başına oturmuş, pencereden dışarıyı süzer görünce biraz duraladı. Demin onu kumanda köprüsünde görmüş, el sallamış ama öteki görmemezlikten gelmişti. Kendisi daracık yerlerden, yatak denkleri, sandıklar, girip çıkarken bir aralıkta sıkışıp kalan yolcular arasından yol bulup gelinceye kadar kaptanın salona inip köşeye yerleştiğini görünce ''Tuzağı kurmuş bekliyor domuz herif'' diye homurdandı. Sonra iri dudağını yalayıp ıslattı. Yüzüne tatlı bir ifade vererek o tarafa yürüdü. ''Nasılsın süvari bey?'' Süvari hiç beklemediği eski bir dostuyla karşılaşmış gibi ''Oo, merhaba Osman Yiğit, ne var ne yok, geç otur bakalım.'' dedi. Osman Yiğit kalbi hızla çarparak yaklaştı. Kor üstüne oturuyormuş gibi döner iskemleye şöyle bir ilişti. Yutkundu, derin bir nefes aldıktan sonra ''Ocağına düştük kaptan.'' diye boşandı. 3000 sandık portakalım var. Bir haftadır yolunu gözleriz. Kaptan altı şiş gözlerini yarı kapayarak salondakileri süzdü. Dudaklarının arasından ''İskenderun'da fazla mal çıktı. 2 gün bekledik. Ama gemi de yükünü aldı.'' dedi. Karşısındaki cümlenin son kısmını duymamazlıktan geldi.
''Neyse, selametle geldiniz ya.''
''Öyle, inşallah selametle de gideriz.''
''İnşallah, inşallah. Şu bizim 3000 sandığa da...''
Kaptan bu sözleri hiç duymamış gibi, ''Hep de havaleli mallar yükledik. Bakalım İstanbul'u nasıl bulacağız? Denizlerin kötü zamanı.'' diye devam etti. Sonra daha ziyade kendi kendine mırıldanıyormuş gibi, ''Gemi de gemi değil ki. Hacı Davut vapuru. 4 seneden beri havuzlanmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza acıyor herhalde.'' Osman Yiğit yüzü büsbütün kızararak
''Şu bizim portakallar'' diyecek oldu.
Kaptan birden doğrularak ''İnşallah gelecek sefere'' dedi.
''Aman süvari bey, şaka etme Allah'ını seversen. Portakallar sandığa gireli 15 gün oluyor. 10 gündür de rıhtımda bekliyor. Bu sabah Mavna'ya yüklettim. Neredeyse gemiye yanaşmıştır.
Süvari Bey gözlerinin kenarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi. Yüzünü uzun uzun kaşıdı. Sonra "Osman Yiğit," dedi. "Hatırın için birkaç yüz sandık alırım. Ama Sintine'ye koyarım. Başka yerim yok."
"Yapma be kaptan. Sintine'de portakal gider mi? Sabaha varmadan çürür."
"Orasına ben karışmam." Süvari bunları söyleyerek kalktı, salondan çıktı, yukarıya kamarasına gitti. Osman Yiğit başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonra o da acele adımlarla dışarı fırladı. Kumanda köprüsünün merdivenini sıkına sıkına tırmandı. Yukarı varınca ikinci kaptanı orada dolaşır buldu. Onu bir kenara çekerek meseleyi anlattı.
"Hadi kurbanın olayım. Şu işi bir düzenine koy. Beni yakmasın,"
diye sırtını sıvazladı. İkinci kaptan,
"Vallahi ne bileyim. Bakalım bir kere,"
diye süvarinin kamarasına girdi. Ondan sonra belki yarım saat süren bir pazarlık başladı. İkinci kaptan bir içeri bir dışarı gidip gelerek bu hayırlı işi yoluna koymaya uğraştı. Nihayet navlunu 6 kuruş olan portakal sandıklarının 70'er kuruştan gemiye alınması kararlaştı. Osman Yiğit aşağıya inip acenta ve vapur katibiyle muameleyi tamamladıktan sonra sandık başına navlun farkı olan 64 kuruştan 3000 sandığın tutarı 1920 lirayı ikinciye teslim etti. Bu aralık Mavna yanaşıp portakal sandıklarını gemiye vermeye başlamıştı. Vinç sabaha kadar işledi. Tayfa İsmail Denizer yorgunlukla İstanbullu olan karısından öğrendiği güzel konuşmayı bir yana bırakıp halis Rize şivesiyle etrafına küfürler ediyordu. Kumanda köprüsündeki genç mülazım kaptan ne yapacağını bilemiyor, denize yuvarlanan 2 sandık portakal için aşağıda kıyametler koparan Osman Yiğit'e şaşkın gözle bakıyordu. Sabahın kırası üzerlerine yağan güverte yolcuları ıslak paltolarının yahut yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı. Bir nefer kaputunu omzuna atmış, yağlı tahtalar üzerine uzanmış yatan bu erkekli, kadınlı, çocuklu kalabalığın üstünden aşarak ayak yoluna varabilmek için uğraşıyor. Aksakallı, sıska bir herif, yorganını sırtına sarmış cigara içiyordu. Ön tarafta bir gidip gelme oldu. Bir kampana çaldı, gemi demir alıyordu. Biraz sonra makineler homurdana homurdana işlemeye, bütün tekneyi o garip sıtma nöbetiyle titretmeye başladılar. Vapurun bir gün evvel pek havaya kalkmış gibi duran burnu, bu sefer iyiden iyiye sulara gömülerek güneybatıya doğru yöneldi. Kısa kalın bacadan çıkan kara dumanlar, güneşin doğmak üzere olduğu tarafa doğru kıvrım kıvrım uzanıyordu. O gün öğleden sonra süvariyle ikinci kaptan ellerinde dürbünleriyle ikide bir de ufukları seyretmeye başladılar. Bu hal ertesi gün, daha ertesi günde devam etti. Ara sıra Çarkçıbaşı da geliyor, o da güneybatıya, güneye bakıyordu. Hep birden bir şey arıyor, bir şey bekliyor gibiydiler. 2-3 kelimelik cümlelerle konuşuyorlardı.
"Bir şey var mı?"
"Görünmüyor."
"Gün batısı karanlık, bir imbat çıkacak gibi."
"Zannetmem, bugünlerde lodos beklenir."
"Olsun da, ne olursa olsun."
"Ya adam akıllı kötü bir deniz yaparsa?"
"Eh, kısmette ne yazılıysa o olur."
"Hadi hayırlısı." Üçüncü gün, ikindi vakti, güney tarafı karardı. Çarkçıbaşı yine üst güvertedeydi. Hemen kaptanın yanına koştu.
"Hele şükür lodos geliyor. Allah vere de fazla sert olmasa," dedi.
Bunları söylerken gülümsüyor, yüzünün kalın derisi, kısa kesilmiş kır saçlarının dibine kadar kırışıyordu. Yarım saat kadar sonra deniz oynamaya, ılık fakat şiddetli bir rüzgar direklerde ıslık çalmaya başladı. Geminin iskele tarafına vuran dalgalar yükselip güverte yolcularını ıslatıyordu. Ellerinde yastıkları, kilimleri, sepetleri, bavullarıyla kuytu bir yer bulmaya uğraşan kalabalık şuraya buraya koşuyordu. Bütün aralıklar ve ambarlar portakal sandıklarıyla dolduğu için yolcuların üstü örtülü bir yer bulabilmeleri pek zordu. Herkes rüzgardan, dalgalardan korunabilmek için aksi tarafa yığılıyor, bu yüzden gemi daha çok sancağa yatıyordu. Ortalık adam akıllı karanlıktı. Bir köşede kusan kadınlar, ağlayan çocuklar vardı. Kamara yolcuları da yemeklerini sofrada bırakmışlar, köşelerine çekilmişlerdi. Ara sıra koridorlarda iki tarafa tutuna tutuna sarhoş gibi yürüyen dağınık saçlı kadınlar görülüyordu. Çarkçı başıyla ikinci kaptan birinci mevki salonuna gelmişler, yolculara telaşla tavsiyelerde bulunuyorlar, güya kendi kendilerine söyleniyorlarmış gibi, "Vaziyet fena, ne halt edeceğiz bilmem. Gemi gemi değil ki, yük de fazla. Hep havaleli şeyler," diyerek adeta panik havası yaratıyorlardı. İkinci kaptan bir aralık, "Çarkçı bey, avarya yapmazsak vaziyet tehlikeli galiba," dedi. Avarya deniz zararı demektir. Burada gemiden denize mal atmak anlamında kullanılmış. Çarkçı başı, "Vallahi bilmem kaptan ama bizim makine dairesinde bile ayakta durulmuyor. Süvari beyle avarya için konuşalım." Yolcuların yanında yapılan bu münakaşadan sonra ikisi beraber yukarıya süvariye çıktılar. En havaleli mal olan portakalların denize atılmasına karar verildi. İkinci kaptanın nezareti altında 250 sandık bordadan aşağıya fırlatıldı. Sonra gemi katibi avarya evrakını usulü dairesinde tanzim etti. Tüccar Osman Yiğit'in sigortadan 3000 sandık portakalın parasını alabilmesi için bu evrakın düzgün olması lazımdı. Ertesi gün öğleye doğru hava sertliğini kaybetti. Akşamüstü büsbütün sakinledi. Birkaç gün daha gürültüsüz, patırtısız bir yolculuktan sonra gece saat 8 sularında vapur İstanbul'a vardı. Sirkeci rıhtımına yanaştı. Boşalan yolcuların telaşlı gidip gelmeleri arasında tayfalar koşuşuyorlar, ambarları açıyorlardı. Bu aralık ufak tefek, çil yüzlü, incecik burunlu, yakası kürklü paltolu bir adam dar merdivenden inmeye çalışanları itip arkalarına baktırarak vapura girdi. Süvarinin kamerasına çıktı. İkinci kaptanla vapur katibi de oradalardı. Çil yüzlü adam, "Geçmiş olsun süvari bey," diye söze başladı. "Acentadan öğrendim. Osman Yiğit'in portakalları avarya olmuş. Neyse, sağlık olsun. Muamele tamam mı?" Katip, "Bizimki tamam," diyerek bir deste kağıt gösterdi. "Yarın acentaya gider, üst tarafını tamamlarız." Süvari o kalın ve cızırtılı sesiyle, "Halil Eğinli," dedi. "Nasılsın? Senin malların ziyan olmasına canım sıkıldı doğrusu. Ama ne yaparsın? Başka tüccarın malını atamazdım. En sonra Osman Yiğit'in portakallarını almıştım. En üstte onlar duruyordu. Şimdi sen portakalsız kaldın. Gelecek partiyi beklersin artık." Halil Eğinli, "Gemide başka portakal da var mı?" diye sordu. "Birkaç bin sandıkta 4 yol malı var. İskenderun'dan aldık." Öteki kurnaz kurnaz gülerek, "Canım başka başka, onu sormuyorum. Bizim için bir şey var mı diyorum." Kaptan yine yüzü hiç değişmeden o kesik, kısa kahkahalarından birini attı. "Kolay canım, senin vasıtan hazır mı?" Yanaştı bile. Kameranın kapısını iyice kapattıktan sonra içeride esaslı bir pazarlık daha başladı. Denize atılmış göründüğü halde geminin deniz suyundan uzak yerlerinde rahat rahat bekleyen 2750 sandık portakal Halil Eğinli'ye yeni baştan satıldı. İçinde 80 portakal bulunan sandıklardan her biri 3 liradan hesap edildi. Aslında ambalaj masrafıyla beraber tanesi 90 paraya mal olan portakalların sandığı yüklendiği iskelede 180 kuruş, meşru olan ve olmayan navlunla beraber İstanbul'da maliyeti 250 kuruştu. Ama böyle ufak farklar üzerinde fazla durulmadı. 2750 sandığın tutarı olan 8250 lira Halil Eğinli'den peşin peşin alındı. Bir aya yakın süren bu seferin bütün geliri Osman Yiğit'in navlun farkı olarak verdiği 1920 lirayla birlikte 10.170 lira tutuyordu. Nostromos'una, serdümenine kadar pay verilecek olduktan sonra bu rakam pek göz kamaştıracak bir şey sayılmazdı. Halil Eğinli gittikten sonra ikinci kaptan, çarkçı başı, gemi katibi, baş kamarot, bir de bu aralık vapura gelmiş olan acenta memuru süvarinin kamerasında toplandılar. İsmail Denizer, sefere çıkacakları gün çocuğu olduğunu ileri sürerek vapur limana girer girmez ikinciden izin almıştı. Onun için şimdi Osman Yiğit'in denize atılmış görünüp Halil Eğinli'ye satılan portakallarını o boşaltmıyordu. Vincin başında daha çocuk denecek kadar küçük bir tayfa vardı. Fakat İsmail Denizer'de bir türlü gemiyi bırakıp gidemiyor, katibin yolunu gözlüyordu. Geçen sefer doğum masrafları için avans aldığından artık para istemeye ne hakkı ne yüzü vardı ama eve de böyle büsbütün eli boş dönemezdi. Hiç olmazsa 1-2,5 liralık koparmalıydı. Katip de nedense ortalıkta görünmüyordu. Belki bir saate yakın bekledi. Odasının kapısını açıp açıp içeri baktı. Kimsecikler yoktu. Nihayet oradan geçen kamarotlardan birine sordu. Beyaz ceketli delikanlı, "Süvarinin kamerasında ama yanına giremezsin. İşleri var," dedi. İsmail yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra 5-10 dakika bekliyor, daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Nihayet Kaptan Köprüsü'ne kadar çıktı. Hemen merdiven başında telgrafın yanında kazık gibi durdu kaldı. Süvarinin 5-6 adım ilerideki kamerasından sesler geliyordu. İkinci kaptanın ince, titrek sesi süvarinin boğuk, yırtık bağırışlarına karışıyordu. İçeride oldukça ateşli bir münakaşa vardı. Ara sıra birisi masaya vuruyor, kapı aralanıyor, birisi dışarı çıkmak istiyor, sonra kolundan yakalanıp içeri çekiliyordu. İsmail biraz durduktan sonra bir korkuya kapıldı. Hemen geldiği gibi dönüp gitmek için merdivene ayağını attı. Fakat bu sırada kameranın kapısı arkasına kadar açıldı. Geriden vuran sarı ışıkta kaptanın kısa, tıknaz vücudu göründü. İsmail bir ayağı merdivende korkudan taş kesilmiş gibi kaldı. Kaptan ön tarafa ona doğru yürüyordu. Birkaç adım daha atınca yanına geldi. Hırsla soluyor, humurdanıyordu. Islak gözleri karanlıkta daha da küçülmüş gibiydi. Orada birisinin durduğunu görünce kim olduğunu tanımadan koluna yapıştı. Boğulur gibi kısık bir sesle, "Görmüyor musun köpoğlularını? Beni kafeslemeye bakıyorlar," diye söylendi. Bu aralık kapıda ikinci kaptanın sarı başı göründü. "Süvari Bey, bir dakika teşrif buyurun," diyordu. Süvari o tarafa dönüp bağırdı. "Bırak efendim, ne halt ederseniz edin. Ben yokum bu işte." Sonra tekrar İsmail'e döndü, yumruğuyla göğsünü döverek, "Bütün mesuliyet benim. Hapse ben gireceğim. Benim çoluğum çocuğum sürünecek. Benim şerefim mevzu bahis. Yine de doyuramıyorum gözlerini pezevenklerin." İkinci kaptan o tarafa geldi, süvariyi yumuşak bir hareketle kolundan tutarak, "Asabileşme kaptanım, senin dediğin olsun," diye kameraya sürüklemeye çalıştı. Sonra orada duran İsmail'i görerek, "Sen ne arıyorsun burada olan?" diye bağırdı. Tokatlamak için üstüne yürürken birdenbire kendini topladı, elini cebine sokup bir 10 liralık çıkardı, tayfanın eline sıkıştırdı. "Hadi çek arabanı," diye payladı. İsmail çabuk çabuk merdivenden aşağı inerken süvari tekrar kamerasına girmiş, kapı kapanmıştı. İsmail yolda bir hayli düşündü. Eve ne götürebilirdi? Cebindeki 10 lira ona bir hayli cesaret, cömertlik veriyordu. Biraz daha yürüdükten sonra bahçe kapı taraflarındaki manavların önünde yavaşladı. Portakallara uzun uzun baktı. Lohusa karısına en iyi hediye portakal olacaktı. Bu mevsimde Akdeniz seferine çıkan gemilerin tayfaları uğradıkları limanlardan ucuz ucuz portakal alır getirirlerdi. Fakat kendisi vinç başından ayrılamadığı, yanında da 10 parası olmadığı için bir şey alamamıştı. Bir manavın önünde durdu. En irilerinden tanesi 20'şer kuruşa 10 tane portakal aldı, mendiline koyup bağladı. Oradan geçen bir gazeteciden de bir köroğlu istedi, katlayıp cebine yerleştirdi. Sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı. 1944. Beyaz bir gemi. 1. Ressam Tevfik Aravurgun, bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusuyla rıhtımda sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin arkadan vurarak yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı ve alçak kömür kayıkları, şimdi kuşluk vaktinin göz kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı, hırpani, asıl vaziyetlerine pek yakın bir görünüş alıvermişlerdi. Ressam Tevfik, dün akşam rıhtımda gezerken tasarladığı Fındıklı'da kömür kayıkları tablosunun bütün cazibesini kaybettiğini ve yelkenlerinde kızıl hareler oynaşan, gölgelerinde karanlık ummanların ruhu buğulanan Tevfik bir hayli de şairdi, bu taka bozması motörlerin yüzüne vuran ustalıklı projektör ışıkları kesildiği, vücudunu tatlı bir sır gibi saklayan tül sırtından çekildiği zaman sarkmış etleri ve sarı yeşil çehresiyle perişan bir hal alıveren bir eski dansöz gibi karpuz kabuklarıyla kedi ölülerinin arasında ağır ağır çalkalandıklarını görünce yüzünü buruşturdu. Bugün bir resim yapmaya karar vermişti. Bir şeyler bulmalıydı. Ama öyle rastgele bir şey değil. Aslında çirkin ve iğrenç de olsa güzelleştirebileceği bir şey. Çünkü sanat, yeryüzünde ve insanların içinde olup bitenleri, çöplükle sarayı aynı hakikatten uzak ve güzelleştirici örtüye bürüyen ay ışığı gibi tatlı bir yalan bulutunun arkasından göstermeye mecburdu. Sanat eserinden faydalanabilecek durumda olanlar, her şeyden önce avunmak, oyalanmak istiyorlardı. Sanatkarın ekmeği de işte bu tatlı rüya meraklılarına bağlıydı. Yoksa kömür kayığında yüzük oyun yatan yırtık zıpkalı Bartın uşağına değil. Ressam Tevfik Aravurgun, alakasız ve bıkkın bakışlarını denizin kırışıksız çalkalanan yeşil yüzünde gezdirirken, tam karşısında birkaç yüz metre ileride beyaz bir gemi gördü. Arkaya doğru yatık bacasından hafif dumanlar çıkan ve maden kısımları güneşte sapsarı parlayan bu ince uzun gemi, kemanbaş provasının zarif bastonunu saray burnuna doğru uzatmış, kımıldamadan duruyor, bayrağını kız kulesinin önünde dalgalandırıyor, bu haliyle gagasını ileri doğru uzatıp kuyruğunu çırparak suların üstünde dinlenen beyaz bir martıya benziyordu. Ressam gözlerini kırpıştırarak o tarafa doğru baktı, sonra kararını vermiş gibi başını sallayıp sehpasını kurdu, boya kutusunu açtı, paletiyle fırçalarını eline aldı, pek öyle acele etmeden, sanki bu işi yarıda bırakacakmış gibi duraklıya duraklıya beyaz geminin resmini yapmaya başladı. Tepesine doğru yükselen güneş mini mini gözlerini kamaştırıyor, henüz 30'una gelmediği halde esmer derisi bumburuşuk olan yüzünü büsbütün kırıştırıyordu. Kısacık boyu sehpanın arkasında kayboluyor, ara sıra gemiye bakmak için başını çevirince boynunun derisi kıvrılıp katlanıyordu. Bir saat kadar sonra resmi tamamladı. Daha doğrusu kendi kendine, "Eh, yeter artık," diye işi bıraktı. Elinin tersiyle alnının terlerini silerek bir iki adım geri çekildi. Hiç de fena olmamıştı. Günün resim yapmaya en uygunsuz olan bir saatinde çabucak çırpıştırdığı bu tablo bile onun epeyce kabiliyetli bir sanatkar olduğunu gösteriyordu. Yaptığı resme baktıkça bunu kendisi de fark eden Tevfik, "Ah, Fransa'da birkaç sene daha kalabilseydim. İnsan 6 ayda ne görür, ne öğrenir ki?" diye zihninden geçirdi. Eğilerek takımlarını toplamaya başladı. Bu aralık yine kendi kendine söyleniyordu. "İstediğin kadar güzel resim yap. Anlayan, kıymetini bilen olmadıktan sonra." Biraz durdu, kapalı dudaklarını birer çizgi gibi incelten garip bir gülümseme yüzünün buruşuklarını arttırdı, o düşünmeye devam etti. "Neyse, buna da şükür. 8 sene Anadolu'da orta mekteplerle öğretmen okullarında resim hocalığı etmekten anamız ağladı. Bir yolunu bulup buraya kapağı atmasaydık daha da ağlayacaktı." Gözü karşıdaki beyaz gemiye takıldı ve düşünceleri hemen o tarafa kaydı. Kim bilir hangi gavurun yatıdır? Yaşamasını biliyor her geleler. Elbette dünyada her şey parayla olur. Para da onlarda. Sanatın kıymetini de onlar biliyor. Acaba bu geminin sahibi ne milletten? Ya İngiliz ya Amerikalıdır. İngilizse boş ver, pinti oluyor herifler. Ama Amerikalıysa yaşadık. Tevfik ilerden geçen bir sandala ellerini sallayarak seslendi. Kendisi de farkında olmadan bir takım kararlar vermiş olduğunu görünce gülümsedi. Eni iki, boyu üç karış büyüklüğündeki bu tabloyu geminin sahibine götürüp lütfen bu hediyeyi kabul etmesini isteyince adam herhalde pek mütehassıs olacak. Hele ressamın karşıdaki akademinin hocalarından olduğunu öğrenince muhakkak kesenin ağzını açacaktı. Öyle ya, keyfi için hususi yatla seyahate çıkan zengin bir ecnebi için gemisinin eşsiz İstanbul dekoru içinde yapılmış güzel bir tablosunu salonuna asmaktan ve dostlarına bu resmin yerli bir profesör tarafından yapıldığını söylemekten daha zevkli ne olabilirdi? Yapacak işleri olmadığı için dünyayı dolaşmaya çıkan aylakçı zenginlerin memleketlerinin herhangi bir köşeciğinde saklanmayıp sahilden her tarafı gezdiklerini ispat etmek ister gibi her uğradıkları yerden vesika mahiyetinde bazı şeyler tedarik etmek adetinde olduklarını biliyordu. Ama bu düşüncelere dalmış bir halde gemiye yaklaşıp bayrağın İngiliz olduğunu görünce biraz ümitleri kırıldı. Deli gibi para yiyenlerin asıl Amerikalılar olduğu malumdu. Neyse, kalbini sağlam tut Tevfik diyerek elinde tablosuyla beyaz geminin merdivenine çıkmaya başladı. Kendisini yukarıda genç, güler yüzlü, lacivert elbiseli biri karşıladı. 40 yıllık ahbap gibi ona elini uzatarak tuhaf bir Fransızcayla "Buyurun," dedi. "Deminden beri size bakıyordum. Bizim yata geldiğinizi anladım. Dürbünle bakınca tablonuzu bile gördüm. Galiba bizim geminin resmini yapmışsınız, öyle değil mi?" Hem konuşuyor hem de ressamı geminin kırmızı kadife takımlı salonuna götürüyordu. 6 ayda öğrendiği yarım yamalak Fransızca